Ayrımonbir Sarayın Bozkurtları, Sabahattin Önkibar, sayfa 158. Akşener ve Beyazıt. Bir başka bilgi, 12 Eylül öncesi İstanbul ve şehir ülkücüleri sadece risk ve mücadele bağlamında değil, pek çok noktada taşra ülkücüleriyle ayrışıyordu. Mesela onlar lider, doktrin, teşkilat gibi faşist kalıp ve komiklikleri önemsemezdi. Geneli yobaz ve ezik değil, anarşist ruhluydu. Kız arkadaşları vardı ve onlarla kafelerde oturup sohbet ederlerdi. Başörtülü, ülkücü kız öğrenci o dönem yok denecek kadar azdı. Mesela Meral Akşener bizim dönemden. Bir gün TBMM kulisinde sohbet ederken Akşener bana şunu söyledi. Sen beni hatırlamadın ama ben seni Küllük ve Çınaraltı'dan iyi hatırlıyorum. Küllük, Mola, Çınaraltı, Platen. Akşener'in ağabeyi Nihat ağabey Kocaeli'ndeki önderlerimizdendi. Meral Hanım okulu bitirdikten sonra öğretmenlik yaptı. Peşi sıra üniversitede öğretim görevlisi oldu. Türk Dünyası Araştırmalar Vakfı'nın önderi sevgili Profesör Turan Yazgan Hoca'nın 1990'ların başlarında organize ettiği Türk Dünyası gezilerinin tamamına katıldığını biliyorum. Ve Çınaraltı, Küllük, Marmara Kahvesi, Mola ve Platin'e bir parantez. İstanbul ülkücülerinin Beyazıt'taki toplanma mekanlarıydı. Rahmetli Cihat ve Zeki Peker ekibi Küllüğün yanındaki Marmara Kıraathanesi'ne takılırdı. Keza Mehmet Ali Ağaca ile Malatyalılar grubunun Can Kurtaran'dan sonra ikinci mekanı orasıydı. Üst kattaki Mola ise Orhan Çakıroğlu, Mustafa Verkaya, Ahmet Malkan, Enver İpek, Mustafa Polat, Zeki Saral, Ali Kemal Aksoyların gittiği yerde. Platin ise Muhammed Dadakoğlu ile akademililerin üstü. Ülkücüler kimleri okurdu? Çınaraltı, Beyazıt Camii'nin hemen arka bahçesi ve sahaflar ile iç içe ki o dönemin buluşma ya da randevu merkezlerimizden biriydi. Cenazelere ve hatta bazı okul ve semt basmalarına burada toplanılıp gidilirdi. Mehmet Güller, Fethi Yıldızlar, Oğuz Hanlar, Muammerler hukuktaki mücadeleyi buradan yönetirlerdi. Küllük, Mola ve Çınaraltı fikri alışverişin de mekanlarıydı. Çınaraltı'nın sahaflar çarşısına bitişik olması kitaba ilgimizi arttırıyordu. Nihal Atsız, Mümtaz Turhan, Profesör Erol Günger, Peyami Safa, Ahmet Arvasi, Galip Erdem, Cemil Meriç, Nurettin Topçu, Kurt Karaca veya Profesör Fikret Eren ve Necdet Sevinç en çok okuduğumuz yazarlardı. Büyük bir bilim insanı ve mütefekkir olan Ahmet Arvasi Bey, benim Atatürk Eğitim Enstitüsü'nden hocamdı ve Erenköy'deki evinde pek çok sohbetine katıldım. Atilla İlhan kitapları okurduk. Hangi Batı ve Hangi Sol isimli kitaplarıyla Atilla İlhan camiada yine çok okunanlardandı. Peki Necip Fazıl Kısakürek mi? 1977 sonrası onu da okumaya başladık. Aslında Necip Fazıl Türk kamuoyunda farklı biliniyor. Sol onu hala radikal İslamcı zannederken AKP kesimi istismar adına onu hala sahiplenmeye devam ediyor. Oysa Necip Fazıl son demlerinde siyasal İslam'a bayrak açmış ve onların İslam'ı iyidiş ettiklerine inanırdı ki bunu pek çok konferansıyla röportajında ortaya koydu. Cumhuriyet Gazetesi yazarı Leyla Tavşanoğlu son kitabında Necip Fazıl'ın evlerinde babasıyla beraber içtiği viskilerden bahseder. Kuşkusuz Necip Fazıl'ın radikal ve keskin İslamcı olduğu dönemler olmuştur ve bunu bazı eserlerine yansıtmıştır. Necip Fazıl milliydi. Özellikle Nakşibendi Şeyhi Abdülhakim Arbasi ile tanışması sonrası ruh dünyası altüst olmuştur. Ancak Necip Fazıl'ın yaşamı hep dalgalıdır. O başlangıçta bohem bir kumarbaz, devamında kaldırımlar şairi olarak anılan müthiş bir kalemdir. Peşi sıra Büyük Doğu davasının mücahidi ve Adnan Menderes'in örtülü ödeneğinden para dileden bir inanç ve fikir bezirganıdır. Ancak son tahlilde Necip Fazıl'a dinci veya emperyal bir hain demek doğru bir hüküm olmaz. Bazı tarih tespit ve hükümlerinde yanılmaları olmuşsa da son noktada vatanseverdir. 1977 seçimlerinde Alparslan Türkeş'le beraber mitin konuşmaları yapıp siyasal İslam'ı saydıran Necip Fazıl, gerçekte ruhunda fırtınalar esen ve sürekli arayışta olan biridir. Necip Fazıl'ı bugün Tayyip Erdoğangiller sahipleniyor diye onu görmezden gelip karşı tarafa savurmak üstada nankörlüktür. Zira o uçarılıklarıyla beraber temiz bir benliğin sahibiydi ve asla milletinin düşmanlarına rağmı olmadı. Yani fesli malum tipler misali emperyal bir görev icra etmedi. Tercüman ve Üsküdar. 12 Eylül öncesi dönemde ülkücü medyayı esas olarak her gün gazetesi temsil ediyordu ve başında MİT mensubu Enver Altaylı vardı. Milli Mücadele Grubu müritliğinden ülkücü harekete geçiş yapan Taha Akyol bu gazetede günlük yazılar yazardı. Tercüman gazetesi ülkücülerin okuduğu ikinci büyük gazeteydi ve bu gazeteyi taşıdığı için Atatürk eğitimde okuyan iki arkadaşımız Kadıköy vapurundan denize atılmıştı. Üsküdar'ın merkezi Beyazıt misali kurtarılmış bölgemizdi. Şemsi Paşa'daki Necdet'in çay bahçesi, boğazı rahatça seyredebildiğimiz ve kız arkadaşlarımızı göğsümüzü gere gere götürebildiğimiz nadir mekanlarımızdandı. Üsküdar ile Fındıkzade. Tayyip Erdoğan'ın Pınarhisar cezaevindeyken korumalığını yapan Hasan Yeşildağ Üsküdar'ın başkanıydı. Abdülkadirler, Parlak Ahmetler, Erhanlar, Çarşambalı Recepler, Kayhanlar, Batumoğlu Samiler, Hanefiler, Lütfi Ceylanlar ve Eyüp ile Fatih Gökçenler Üsküdar'dan hatırladım. Keza Fındıkzade'de Elazığlı Deli Kurt Mehmet Gül'ün Tayyip Erdoğan'ın okulunun hemen bitişiğindeki mekanı yine toplanma merkezlerimizden biriydi. Demokrat Kazım Huzur Çay Bahçesi'nin bilgesiydi. Samsunlu Mehmet Ağabey ile Ahmet Çelik, Seyfettin, Nejat Sinan, Ahmet Yabuloğlu, Başaran, Mahmut Mesut ve Mehmet Bilirler gönlü ferahtan hatırladıklarım. Koca İstanbul'da bunlar gibi birkaç semt ve mekanda adeta hapistik. Zira başka yerlerde yüzümüzü saklamadan veya etrafımıza bakınmadan rahat oturamazdık. Ülkücü marş ve sloganlar. 12 Eylül öncesinde ülkücülerin attığı sloganlardan birkaçı şunlardı. Ne Amerika ne Rusya, milliyetçi Türkiye, milli devlet güçlü iktidar, ne mutlu Türk'üm diyene, baş bu Türkeş, kanımız aksa da zafer İslam'ın. Söylenen marşlara gelince, çırpınırdı Karadeniz bakıp Türk'ün bayrağına, yufka yüreklilerle çetin yollar aşılmaz, ötüken yolundayız balam Asya'nın bozkurtları, bozkurtların başbuğları kükreyince söğütte. Siyasi cinayetler. 1980 öncesinde canlı bomba metodu henüz keşfedilmemişti. Siyasi kimliklerin gittiği kahvehaneler ile lokaller yaylım ateşine tutulurdu. Keza sokakta yürüyen öğrenci gruplarına bombalı ve silahlı saldırılar düzenlenirdi. Otobüs ile minibüsler taranırdı. En yaygın olanı da okulunda ve mahallesinde bilinen siyasi kişiliklere pusular kurulup tek tek öldürülmeleriydi. Cinayetlerin büyük bölümü misilleme şeklindeydi. Ülkücü ve sol gruplar her gün birbirine karşı intikam eylemleri yapardı. Okulunda arkadaşını kaybeden bir öğrenci karşıt gruptan diğerini öldürebiliyordu. Abartısız tam bir kan davası ortamı egemendi ve sokakta rahat gezilemezdi. Aynı silah. 1979'la beraber işlenen cinayetlerle kitlesel kalkışmalara devlet ve dış istihbarat örgütleri katkı yapmaya başladı ki, aynı tabanca ile sağdan ve soldan öğrencilerin öldürüldüğünü yukarıda belirttiğimiz gibi o dönem savcı olan Profesör Çetin Yetkin tarafından kanıtlandı. Onların amacı NATO güdümlü askeri müdahaleye ortam hazırlamaktı ki, Kahramanmaraş ve Çorum gibi kitlesel katliamlar SİHA'nın tertibiydi. Kavgalar ve yumruklaşmalar ise olaydan sayılmazdı ve sokak ile üniversitelerde abartısız her gün yaşanırdı. 1980 öncesi ülkücülük belli bir şablona hapsolmuş kurullar demek değildi. Mesela İstanbul ülkücüleri ile Anadolu ülkücüleri farklıydı. Hayyam'da şiir okumak. İstanbul'dakiler seküler, taşradakiler muhafazakardı. Mesela İstanbullular karşılaştıklarında kafa tokuşturmaz, kabadayı tesbihi taşımazdı, sarkık bıyık bırakmak da yok denecek kadar azdı. Biz o dönem hem cuma namazına gider hem de meyhanede içerdik. Grubumuzun ucuz diye gittiği Beyoğlu'nun arka sokaklarında Hayyam diye bir mekan vardı. Bizim gibi parasız, eski sinema ve tiyatro sanatçıları gelirdi. Gecenin ilerleyen saatlerinde kafalar iyi olunca bütün masalar tek tek şiirler okurdu. Namık Kemal, Mehmet Akif, Nihal Atsız ve Sezai Karakoç gibileri bilen bizim masa, Ömer Hayyam, Şirazi, Yorgos Seferis ve Nazım Hikmet gibileri orada keşfetti. İçkili lokantada yemek haram. İstanbul ülkücüsü ile Ankara ya da Taşra ülkücüsü farkını anlatan bir sahne. 1978'de Güneş Ne Zaman Doğacak film gösterisi için İstanbul'a geldiğinde Mehmet Gül vasıtasıyla tanıdığı Muhsin Yazıcıoğlu 1991'de milletvekili seçilince kendisini yemeğe davet ettim. Ve TBMM'nin karşısında bulunan Büyük Ankara Oteli'nin restoranında yer ayırdım. Muhsin Bey çatı katında bulunan lokantadaki masaya yürürken yüzü asıktı. Sordum, Muhsin Başkan hasta mısın? Yazıcıoğlu, hayır değilim ama bir şey kafama takıldı. Neye? Bu otelin lokantasında içki var mı? Var, ne olmuş? Ama içki olan yerde yemek yemek caiz değil. Biz içki içmeyeceğiz ki. Olsun, biz içmesek de içkili yerde yemek yemek haram. Arap İslamı. Muhsin Başkan, sen bu bakışla mı gelecekte ülkücülere önder olacaksın? İçen içsin, sana ne? Allah affetsin, arada bir ben de içerim. Günahının hesabını içen verir. Sana ne bundan? Sakın böyle bir sözü bir daha etme. Hem kendine hem harekete zarar verirsin. Ayrıca inancımızda böyle bir taassup yok. O Arap İslamı'dır. Yahu Erbakancılar bile artık böyle sözleri etmiyor. Aman Muhsin Bey. Muhsin Yazıcıoğlu'nun bu katılığında uzun cezaevi yıllarında dine ve ibadete yönelmesi ve tahliyesi sonrasında bazı İslamcı cemaatlerle yakın ilişkilere girmesinin payı olmuştur. Ama genel anlamda taşra ülkücüleri inanç bağlamında çok daha katıydı. İstanbullu ülkücüler ilaveten ecmainlere hasımdı. Ecmain, siyasal İslamcılara verdiğimiz isimdi. O dönem dinciler bize kavmiyetçi melunlar diyerek ateş püskürürdü. Ecmainler, o dönemki ambalajıyla Akıncılar grubu bize diş bilerken solla müttefikti. Solun hakim olduğu üniversitelere ülkücüler giremezken Akıncılara böyle bir kısıtlama yoktu. Onlar solun bütün fraksiyonlarıyla sarmaş dolaştı. Ecmain, Yeşil Komünist. Buradan hareketle biz o ecmain, yani Akıncı tayfasına yeşil komünistler derdik. O güruh etkili oldukları birkaç semt ve mahallede solun hiçbir afişine dokunmazken ülkücü afiş ve yazıları anında yok ediyordu. Dahası Metin Yüksel isimli Akıncı önderin Fatih Camii avlusunda dinsiz Türkçülerin camide ne işi var deyip saldırması ve bunun üzerine ülkücüler tarafından öldürülmesi sonrasında işi hasımlığa ve intikam almaya kadar vardırdılar. Sadece o değil, Yeni Çağ'da yazarken köşemde yazmıştım ama ne açıklama gönderilmiş ne de dava açılmıştı. Tayyip böyle sorgulandı. Yine 1980 öncesinde benzer bir ecmain ülkücü tartışması Kasımpaşa'da yaşandı. Ülkücü bir öğrenci cuma namazı kılarken ecmainler tarafından burada ne işin var denilip cami avlusunda dövüldü. Bu olay üzerine o dönem Şişli Ülkü Ocakları Başkanı olan İsmail Hakkı Cerrahoğlu, 1999'da MHP'den Zonguldak milletvekili seçildi, Akıncıların Kasımpaşa Başkanı'nı buldurup sorguladı. Sorgulanan isim kim miydi? Recep Tayyip Erdoğan. Yukarıda söyledim bunu, yıllar önce yazdım ve taraflardan hiçbir itiraz gelmedi. 5. Bölüm. MHP Barajı, AKP iktidarı. 3 Kasım 2002 seçim sonuçları şöyleydi. AKP %34, CHP %19, DYP %9,5, MHP %8,3, Genç Parti %7,2, ANAP %5,1, DSP %1,2 oy aldı. Yürürlükteki seçim kanununa göre %10 baraj olduğundan AKP ile CHP'nin dışındakiler meclise giremedi. AKP ise %34 oy almasına karşın 366 milletvekili çıkardı ki anayasayı değiştirmek için gereken sayı 3'le 2 oran olan 367 idi. Derviş ile Bahçeli. İktidarın iki ortağı ANAP ile DSP'nin barajı aşamayacağı tahmin ediliyordu. Ama DSP'nin %22'den %1'e düşmesi herkes için büyük sürprizdi. MHP ise %18 küsurdan %8 küsura gerilemiş ve oylarının yarıdan fazlasını kaybetmişti. Bunun anlamı MHP adına yıkımdı. Zira genel seçimin normal zamanına 1,5 yıl varken erken seçimi ısrarla talep eden Bahçeli'ydi. Devlet Bahçeli, Ecevit ile Mesut Yılmaz'ın ısrarlarına rağmen erken seçim kararı alınmazsa hükümetten çekilir ve muhalefetle beraber seçim kararı alırız resmini çekerek seçimin önünü açtı ve bu faciayı hazırladı. Kemal Derviş ile Devlet Bahçeli'yi aynı noktada buluşturan bu seçimle Türkiye çok farklı ve dehşet bir kulvara giriyordu. Tayyip'e ömür boyu men. İlk defa siyasal İslamcı geleneğe sahip bir parti yani AKP tek başına iktidar olmuştu. Buradan bakınca AKP'yi iktidar yapanın Devlet Bahçeli olduğu tartışmasız olarak ortadadır. Eğer erken seçim olmayıp koalisyon devam etseydi ya da yeni farklı bir koalisyon kurulsaydı Tayyip Erdoğan'ın siyasi defteri sonsuza dek kapanacaktı. 28 Şubat sürecinde görevinden alınan Tayyip Erdoğan, İstanbul Belediyesi'ndeki pek çok tasarrufundan ötürü yolsuzluk iddialarıyla kovuşturuluyordu. Seçim erkene alınmasaydı ceza almasına kesin gözüyle bakılıyordu. Bunun anlamı yüz kızartıcı suçtan sabıkalanma sonucu ömür boyu siyasetten men olmak demekti. İşte Bahçeli'nin erken seçim adımı buna da önlemiş oldu. Genel seçimle beraber Devlet Bahçeli ikinci bir hamle yaptı ve şöyle dedi. Seçimi kaybedenler benim gibi gitmelidir. Çiller ile Mesut gitti. Bu beyandan sonra Mesut Yılmaz beklemeyip hemen istifa etti. Tansu Çiller bir süre direndi lakin o da sonunda pes dedi. Devlet Bahçeli bu şekilde sadece AKP'yi tek başına iktidara taşımadı. Aynı zamanda muhalefeti tasfiye etti. İşte o tasfiye sonrasında AKP büyük bir alan buldu. Ne ANAP ne DYP, Mesut Yılmaz ve Tansu Çiller sonrasında belini doğrultamadı ve merkez sağ tamamen çöktü. O alana AKP tek başına hükmetmeye başladı. Tuhaf husus aradan hafta ve aylar geçmesine karşın Bahçeli'nin istifa etmemesiydi. Gitme Bahçeli tiyatroları. Evet, açıktan söz verip taahhütte bulunmasına ve onun çağrısıyla Yılmaz ve Çiller istifa etmesine rağmen Bahçeli patinaj yaptı ve istifa etmedi. Derken tiyatrolar oynanmaya başlandı. Neymiş efendim, MHP tabanı Bahçeli'nin istifasını istemiyormuş. Neymiş efendim, Bahçeli büyük bir baskı altındaymış. Neymiş efendim, Bahçeli giderse MHP dağılırmış. Peşi sıra MHP genel merkezine taşınan 30-40 kişilik toplama kalabalığa gitme Bahçeli sloganını attırıp basına servis ettiler. Ardından partili yöneticilerden peş peşe açıklamalar. Onu asla bırakmayacağız. Bahçeli olmazsa dava biter. Bahçeli giderse ülkücüler dağılır. Siyasi dizayn. Devlet Bahçeli bütün bu süreçte perde gerisinde yönlendiricidir. Evet, ben milyonların önünde istifa ettim. Yeni bir yönetim ve genel başkan dedim. Sözümden dönemem demeyip ısrar ve inatla kendine uygun bir iklim yaratmaya çalıştı. Amacı kamuoyunu kendine alıştırmaktı. O günleri dakika dakika yaşayan biri olarak gözlemlerim şuydu. Devlet Bahçeli'nin normal seçim zamanına 1,5 yıl varken erken seçim demesi nasıl maksatlıysa, seçim gecesi ve ertesinde yaptığı kaybeden gider açıklaması da öyleydi. Bahçeli aracılığıyla Türkiye'de siyaset mühendisliği yapılıyordu. Sadece iktidar değil, aynı zamanda muhalefet dizayn ediliyordu. ABD tam o süreçte Irak'a müdahale edecekti ve Türkiye'ye cephede ihtiyacı vardı. Fatura bakın kime çıktı. Ecevit ise ABD'nin bu talebine açıktan hayır demişti. ABD için bunu aşmanın yolu Türkiye'deki siyasetin yeniden düzenlenmesiydi ki Devlet Bahçeli ile Kemal Derviş'in erken seçim demeleri bunun içindi. Bahçeli ne baraja gömüldüğü 3 Kasım 2002 gecesi ne ertesinde hiçbir zaman genel başkanlıktan ayrılmayı düşünmedi. Zira o bir görev icra ediyor ve söyleneni yapıyordu. Ayrılacağım demesi taktikti. Bilerek o rolü oynamış ve sahayı temizlemişti. Sonrasında ise parti tabanı beni bırakmıyor palavrasıyla milyonların önünde verdiği sözden cayıyordu. Yaşananları sorgulamaya devam. Bahçeli istifa etmeyip yenilgisinin faturasını yanındakilere kesmeye başladı. Mesela Şevkat Çetin ile Şevket Bülent Yahnici'yi hemen kovdu. Oysa o Yahnici kovulana kadar Bahçeli'nin fedaisi pozlarında fink atıyordu. Yahnici'nin şikayeti. Ankara temsilcisi olduğum Cem Uzan'a ait Star grubunun patronajını arayıp işime son verdirmeye çalışmıştı. Gerekçesi Star gazetesindeki köşemde Devlet Bahçeli'nin politikalarını eleştirmemdi. Cem Uzan Yahnici'yi adam yerine bile koymadı. İlginçtir, o Şevket Bülent şimdi güya sıkı Bahçeli karşıtı. Sizi şerefimle temin ederim. Devlet Bahçeli yanıma gelsin diye bir haber göndersin. Yahnici o saniye Bahçeli'nin karşısında el pençe divan durur. Zira onun bugünkü Bahçeli karşıtlığı fikir ve ilke adına değil, koltuk ve ikbal için. Oysa bizim gazeteci olarak bile Bahçeli'ye karşı duruşumuz net. Gerekçemiz onu MHP'ye atanmış olarak görmemizdi. Hayır, kendisiyle sorunumuz yoktu. Kişisel bir çatışmamız ve kırgınlığımız hiç olmadı. Tersine eleştirmeye başlayınca bana haber gönderdi ve baş başa yemek teklif etti. Kabul etmedim. Zira böyle bir buluşma kendisine teslim olmaktı. Eğilmek, bükülmek. Oysa irademe ipotek koydurmak benim kimyama uygun değildi. Zaten böyle bir amacımız olsaydı çalıştığım Türkiye, Star, Posta, Yeni Çağ, Yeni Mesaj ve Aydınlık gazeteleriyle TGRT, Star TV, Flash TV, Avrasya TV, Meltem TV ve Ulusal Kanal'da ona birazcık destek verir ve bu sebeple Bahçeli'nin çok yakın çevresinde olurduk ki Devlet Bey'le daha önce defalarca yemek yiyip TV programları yapmıştım. Yani bunu sağlayacak uygun bir zeminim vardı. Aslında bu duruşumuz Devlet Bahçeli'yi de sınırlı değil. Aynı şey Tayyip Erdoğan bağlamında da geçerli. İsteseydim hemşerim olan ve çeyrek asırdır tanıyıp 10 küsür defa TGRT ile Star TV programıma çıkardığım Tayyip Erdoğan'a rahatlıkla kapağı atar, yakını olur ve çok para kazanıp bazı koltuklara erişebilirdim. Ama dedim ya, eğilmeyi ve yalakalığı beceremiyorum. Yiğit bulut gibilerin viraj alıp Tayyip'e park edebildiği bir zeminde istesem ben 100 kere virajı alır, 10 kere park eder ve anında kendimi alan açardım. Ama böyle bir şeye karakterim izin vermiyor. Övülmek, takdir. Haşa, bunları burada övülmek ve takdir görmek kastıyla kaleme alıyor değilim. Yaşım gereği artık övülme ve yerilme gibi şeyler gündemimde değil. Ayrıca toplum ve fertlerin günümüzde bu gibi şeylere kıymet vermediğini de biliyorum. Benim yaptığım bir itiraf ki bu aslında günümüzün reel yaşam realiteleriyle uyuşmuyor. Öyle, çünkü bunları yaptım diye kimse bana aferin demez, tersine salak diyenler çok olur. Ama dedim ya, bu yaşımda benim derdim övülmek veya yerilmek değil, içimden geldiği gibi davranmak. Benzer tavrımı Ergenekon ve FETÖ'yle mücadele olayında sürdürdüm. Fethullah'la kişisel bir sorunum yoktu ama onu ülkeme ve inancıma tehdit olarak gördüğüm için hedef aldım. 11. ayının sonu. Sayfa 174.